Ayrım 20, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 224. 1618 Lima, Küçük Dünya. Fabiana Criolla'nın sahibi öldü. Adam vasiyetnamesinde kadının özgürlüğünün ücretini 200 pezodan 150 pezoya indirdi. Fabiana geceyi uykusuz geçirdi. İçi toz tarçınla dolu guayküm ağacından yapılmış kutusunun ne kadar edeceğini düşündü. Toplama yapmasını bilmiyor. Onun içinde dünyada bulunduğu yarım yüzyıldır emeğiyle satın aldığı özgürlükleri ya da ondan yapılan ve ondan alınan çocukların fiyatını hesaplayamıyor. Şafağın ilk ışığıyla kuş gelip gagasıyla vuruyor cama. Her sabah aynı kuş uyanıp kalkmak zamanı geldiğini duyuruyor. Fabiana esniyor, hasırın üzerinde oturuyor, bitkin ayaklarını inceliyor. 1618 Luanda, gemiye yüklenme. Avcı ağalarıyla yakalandılar. Acılı davullar köylerde yankılanırken birbirlerine boyunlarından bağlı olarak sahile doğru yürüyorlar. Afrika sahillerinde bir kölenin değeri 40 cam gerdanlık ya da zincirli bir düdük ya da iki tabanca ya da bir avuç mermi. Tüfeklerin, uzun bıçakların, romun, Çin ipeklerinin, Hint basmalarının bedeli insan etiyle ödeniyor. Bir keşiş Luanda limanının ana meydanında tek sıra olmuş tutukluları inceliyor. Her kölenin dilinin üstüne bir tutam tuz konuluyor. Başına biraz kutsal su serpiliyor. Kendisine bir Hristiyan adı veriliyor. Çevirmenler vaazı çeviriyorlar. Artık Tanrı'nın çocuklarısınız siz. Rahip onlara bıraktıkları ülkeleri düşünmemelerini ve köpek, fare ya da at eti yememelerini öğütlüyor. Aziz Paul'un Efeslilere yazdığı mektubu, köleler, efendinize hizmet edin ve Nuh'un Ham'ın çocuklarını lanetlediğini, bunların yüzyıllar yüzyıllar boyu siyah kaldığını hatırlatıyor onlara. Okyanusu ilk kez görüyorlar. Bu dev kükreyen canavar onları dehşete düşürüyor. Beyazların onları uzaktaki bir mezbahaya götürüp etlerini yiyip kendilerinden yağ yapacaklarını sanıyorlar. Hipopotam derisinden yapılmış kırbaçlar onları kıyı dalgalarını aşan kocaman kanolara binmeye zorluyor. Gemilerde fitilleri ateşlenmiş, baş ve kıç toplarıyla karşı karşıyalar. Prangalar ve zincirler kendilerini denize atmalarını önlüyor. Birçoğu ölecek yolculuk sırasında, yaşayanlar Amerika pazarlarında satılacak ve yeniden dağlanacak sıcak demirlerle. Tanrılarını hiç unutmayacaklar. Aynı zamanda hem erkek hem kadın olan Oksala, Aziz Geronimo ve Azize Barbara kılığına girecek. Obatala İsa olacak. Duyarlık ve taze su perisi Oşun, Kandelarya bakirelerine, yaratılış düşüncesine, yardımseverlik ve zevklere dönüşecek ve Trinidad'da Azize Anna olacak. Aziz Jorge, Aziz Antonio ve Aziz Miguel'in arkasında savaş tanrısı Ogum'un mızrakları gizlenecek. Aziz Lazzaro'nun içinde ise Babalu türküsünü söyleyecek. Küba'da Elegua iki yüzünü yaşam ve ölümü içinde barındırmayı sürdürecek. Güney Brezilya'da ise Exu'nun iki başı olacak. Tanrı ve şeytan inananlara avunç ve öç sunacak. 1618 Lima, Fazla Esmer. Dostlar yırtık pırtık pelerinlerini arkaya savurup şapkalarıyla yeri süpürüyorlar. Böylece saygılar sunulduktan sonra karşılıklı övgülerde bulunuluyor. Şu kesik bacağın müthiş doğrusu. Senin frengi çıbanın olağanüstü. Sinekler peşlerinde boş arsayı geçiyorlar. Sırtları rüzgara dönük işerken konuşuyorlar. Çok oldu görüşmeyeli. Sinek gibi kaçıyordum. Acılar, acılar.
Öyle.
Kertenkele cebinden bir ekmek kabuğu çıkarıyor, hohluyor, üstüne parlatıyor. Ekmek dileneni yemeğe davet ediyor. Bir kayanın üzerine oturup deve dikenlerinin üzerindeki çiçeklere dalıyorlar. Ekmek dilenen üç dişiyle bir lokma ısırıp anlatıyor. Mahkemede sadakalar iyi. Limadaki en iyi yer. Ama kapıcı kovdu beni, tekmeyle attı hem de.
Juan Ochoa olamaz anlattığın.
Ona şeytan demek daha doğru olur. Tanrı bilir hiçbir şey yapmadım ona.
Juan Ochoa orada değil artık.
Öyle mi?
Köpek gibi kovdular onu. Şimdi ne mahkeme kapıcısı ne bir şey.
Ekmek dilenen öcünün alındığı duygusuyla gülümsüyor. Çıplak ayak parmaklarını geriyor.
ahlaksızlıklarından olmalı.
Ondan değil.
Çok aptal olduğundan mı o halde?
Yok yok, bir zenci melezin oğlu, bir siyahın torunu olduğundan, fazla esmer.
1620 Madrid, Amerika'dan şeytan dansları geliyor. Son birkaç gecedir yanında yatan Aziz Isidro'nun cesedi sayesinde Kral 3. Felipe kendini daha iyi hissediyor. Bu öğlen boğazı tıkanmadan yiyip içebildi. Gözleri parladı en sevdiği yemekleri görünce. Şarap kadehini de bir dikişte boşalttı. Şimdi diz çöken bir iç oğlanın sunduğu kasede parmaklarını ıslatıyor. Kiler memuru peçeteyi o haftaki vekil harca uzatıyor. Haftanın vekil harcı bunu başvekil harca uzatıyor. Başvekil harç Useda dükünün önünde eğiliyor. Dük peçeteyi alıyor, başını eğerek krala uzatıyor. Kral ellerini kurularken sofra memuru giysilerindeki ekmek ufaklarını fırçalıyor. Rahip de Tanrı'ya şükran duası okuyor. Felipe esniyor, yüksek dantel yakasını gevşetiyor, haberleri soruyor. Dük hastane yönetim kurulundan kimi adamların saraya geldiklerini bildiriyor. Kral dansları yasakladığından beri halkın tiyatroya gitmek istemediğinden yakınıyorlar. Hastaneler komedi gelirleriyle yaşıyor. Yönetim kurulu üyeleri Dük'e efendimiz dediler. Dans olmayalı beri gelir de yok. Hastalar ölüyor, sargı bezi yok, doktora verecek paramız yok. Oyuncular Lope de Vega'nın Amerikan Kızılderililerini yücelten dizelerini okuyorlar. Takuitan mitanakudi, İspanyol buradan oraya kadar. İspanya'da sevgi yok, öyle geliyor bana. Orada kral bencillik, burada önemli olan sevgi. Ama halkın Amerika'dan istediği şey en saygın kişileri tutuşturacak türden nükteli şarkılar ve danslar. Oyuncuların taşı ağlatıp ölüyü güldürmeleri ya da perde önü numaralarıyla karton bulutlardan yıldırım çıkarmaları bir işe yaramıyor. Tiyatrolar boş kalırsa diye inliyor yönetim kurulu üyeleri, hastaneler kapanmak zorunda kalacak.
Onlara majestelerinizin karar vereceğini söyledim diyor Dük.
Felipe çenesini kaşıyıp tırnaklarını inceliyor.
Majesteleriniz düşüncesini değiştirmediyse yasaklanan yasaklanmıştır, iyi de olmuştur.
Sarabant ve şakon dansları karanlıkta cinselliğin ışıldamasına yol açıyor. Peder Mariana bunları zencilerin ve Amerikan vahşilerinin icadı, sözcük ve hareketleri şeytanca danslar olmakla suçladı. Geçit törenlerinde bile bunların günahı öven dizeleri duyuluyor. Tef ve kastaniyetlerin şehvetli ritmi birdenbire yükseldiğinde ise manastırdaki rahibeler bile ayaklarını tutamaz hale geliyorlar. Şeytanın gıdıklamaları kalça ve göbeklerini elektriklendiriyor. Kralın gözleri şölenin artıkları arasında uçan büyük, tembel bir sineği izliyor.
''Sen ne düşünüyorsun?'' diye soruyor kral sineğe.
Dük kendisine söylediğini sanıyor.
''Bu soytarı dansları majestelerinizin de çok güzel söylediği gibi cadıların tatil günü müziği, cadıların yeri ise kent alanındaki ateşler.''
Şekerlemeler masadan kayboldu ama kokuları havada duruyor. Kral saçmalıyor, sineğe buyuruyor.
''Sen karar ver.''
Majestelerinizin baş düşmanı bile sizi hoşgörüsüzlükle suçlayamaz diye diretiyorduk. Majesteleriniz çok hoşgörü gösterdi. Tanrı'nın rahmetine ulaşan kral babanız zamanında...
Komuta sende değil mi diye homurdanıyor Felipe.
Sarabant yapmaya cesaret edenlere farklı bir ödül verilirdi. 200 kırbaç ve bir seferlik kürek cezası.
Sana diyorum diye fısıldayıp gözlerini kapatıyor kral. Sen bir köpük kitlesi, ağzının hep aşırı ürettiği tükürükler beliriyor dudaklarında.
Dük bir karşı çıkış kokusu alıp hemen susuyor ve ayak uçlarına basarak çekiliyor. Felipe'yi uyku bastırıyor, göz kapakları ağırlaşıyor. İskambil kartları yiyen tombul çıplak bir kadını düşlemeye başlıyor.
1622 Sevilla, Fareler.
Onur konuğu Amerika'dan yeni gelen peder Antonio Vazquez de Espinoza. Uşaklar salçalı hindi dilimlerini sunarken havada köpüklü dalgalar kırılıyor. Fırtınanın kudurttuğu engin beyaz bir deniz, doldurulmuş piliçler geldiğinde masanın üzerinde tropik yağmurlar patlıyor. Peder Antonio'nun anlattığına göre Karayip sahilinde öyle çok yağmur yağarmış ki bunun dinmesini beklerken kadınlar gebe kalır, çocuklarını doğurur, hava açtığı zaman ise çocukları büyümüş olurmuş.
Öykü ve Şölen'in tutsağı başka konuklar yiyor ve susuyorlar. Rahibin ağzı sözcük dolu, yemekleri unutuyor. Yerde ot minderlerin üzerine oturmuş çocuklar ve kadınlar sanki pazar ayinindeymiş gibi dinliyorlar. Honduras'ın Trujillo limanından San Lucar de Barrameda'ya geçiş bayağı bir iş oldu. Kasırgaların işkence ettiği gemiler sarsıla sarsıla ilerlediler. Birkaç gemi öfkeli denize, birçok denizci köpek balıklarına yem oldu. Ama hiçbir şey Peder Antonio sesini alçaltıyor, hiçbir şey farelerden kötü değildi. Amerika'da işlenen pek çok günahın cezası olarak ve de gemiye binmeden yapılması gereken günah çıkarma, ekmek ve şarap ayinlerine kimse aldırmadığından Tanrı gemilere fare doldurdu. Ambarlardaki erzağın arasına, kıç güvertesinin altına, kıç salonuna, kameralara, hatta dümencinin oturduğu yere yerleştirdi onları. O kadar çok fare, hem de korku ve hayranlık yaratacak kadar kocamanlarından. Rahibin yattığı kameradan 400 kilo ekmek çaldı fareler. Lombardeli'nin altındaki çörekler bunun dışında. Kıç taraftaki sandığın içindeki jambonları, domuz pastırmalarını silip süpürdüler. Su aramaya giden susamış yolcular sarnıçların içinde yüzen boğulmuş fareler buldu. Karınları acıkanlar tavuk kümesine gittiklerinde kemik, tüy, belki bir tane de ayakları kemirilmiş, yere serilmiş bir piliç dışında bir şey bulamadılar. Kafeslerin içindeki papağanlar bile kurtulamadı. Denizciler ellerinde sopalar, bıçaklar, gece gündüz su ile yiyeceklerin başında nöbet tuttu. Farelerse onlara saldırıp ellerini ısırdılar, birbirlerini yediler. Zeytin ve meyve servisi arasında fareler geldi. Tatlılar ellenmemiş duruyor, kimse şaraba dokunmuyor. Yazdığım yeni duaları duymak ister misiniz? Eskileri Tanrı'nın öfkesini yatıştırmaya yetmediğinden. Kimse yanıt vermiyor. Erkekler peçetelerini ağızlarına götürerek öksürüyorlar. Ayakta hizmetçilere talimatlar veren kadınların hepsi ortadan kayboldu. Yerde yatmış dinleyenlerin gözleri şaşılaşmış, ağızları açık. Çocuklar uzun burnu, kocaman dişleri ve bıyığıyla Peder Antonio'yu görüyor. Boyunlarını döndürerek masanın altında kuyruğunu arıyorlar. 1624 Lima, satılık insanlar.
Yürü, koş, şarkı söyle.
Ne gibi kusurları var?
Aç şu ağzını.
Sarhoş mu yoksa yalnızca huysuz mu?
Ne kadar veriyorsunuz beyim?
Yağ salıkları.
Bunun iki misli eder. Koş.
Bak beni kandırma yoksa geri getiririm.
Sıçrasana köpek.
Böyle bir malı bedavaya alamazsınız.
Kollarını kaldırsın.
Şöyle güzel bir şarkı söylesin yüksek sesle.
Bu kadın çocuklarla birlikte değil mi?
Dişlerini görelim. Tek kulaklarından çekiyorlar. Alıcının adı yanaklarına ya da alınlarına yazılacak. Tarım işletmelerinde, balıkhanelerde, madenlerde, iş gereci ya da savaş alanlarında savaş silahı olacak bunlar. Can veren ebe, süt anne ya da can alan cellat ve mezar kazıcısı olacaklar. Halk ozanları olacak ya da yatakta kullanılacaklar. Köle ağılı Lima'nın tam merkezinde ama kent encümeni kısa süre önce bunu taşıma kararı aldı. Satılık siyahlar Rımak Irmağı'nın öteki kıyısında San Lazzaro mezbahasının yanında bir barakaya yerleştirilecekler. Çürük bulaşıcı kokularını rüzgarın alıp götüreceği kadar uzakta olacaklar kentten. 1624 Lima, siyah siyahı dövüyor. Üç Afrikalı köle elleri bağlı boyunlarında bir iple dolaştılar Lima sokaklarını. Cellatlar, onlar da siyah, arkalarında yürüdü. Birkaç adımda bir kırbaç darbesi, toplam yüze vardı sayısı. Yere adamlar düştüklerinde kâr payı olarak fazladan kırbaçlar. Belediye başkanı verdi buyruğu. Köleler katedral mezarlığına iskambil kağıtları getirip orayı kumarhaneye çevirmişler. Mezar taşlarını masa olarak kullanmışlardı. Belediye başkanı genel olarak çok küstahlaşan ve çoğalan, sorun yaratmaya çok alışan siyahların bu dersi görmezden gelemeyeceklerini çok iyi biliyor. Şimdi üçü efendilerinin evinin verandasında yatıyor, sırtları cılk yara, yaraları idrar ve romla temizlenirken haykırıyorlar. Efendileri belediye başkanına küfrediyor, yumruğunu sallayıp intikam yemini ediyor. Başka insanların mallarıyla böyle oyunlar oynanmaz. 1624 Lima, Şeytanın İşleri. Kilise çanları saat 1'i duyururken ay pırıl pırıl parlıyor. Don Juan de Mogroveo de la Cerda meyhaneden çıkıp portakal çiçeği kokan Lima gecesinde yürümeye başlıyor. Pazar sokağının köşesinde tuhaf sesler ya da yankılar duyuyor, durup kulak kabartıyor. Asmodeo diye birisi gemisi Sevilla'dan yola çıktı çıkalı birkaç kez yer değiştirdiğini söylüyor. Portobello'ya vardığında pis hilelere iş, soyguna ticaret, maymuncuğa ölçü değneği diyen birkaç tüccarın gövdesine yerleşmiş, Panama'da ise bir dük gibi davranmayı, bir markinin günlük alışkanlıklarını, bir kontun kilise dualarını ezbere bilen uydurma adlı düzmece bir beyefendi de yaşamıştı. Söyle bana Asmodeo, bu kişi çağdaş kibarlığın kurallarına uyar mıydı?
Hepsine armonyo, yalan söyler, borçlarını hiç ödemez. Altıncı emire kulak asmazdı. Her zaman geç kalkar, pazar ayininde konuşur ve hep üşürdü. Bunun pek uygun sayıldığını söylüyorlar. Bir düşün, bizim cehennemimiz olma konusunda pek de başarısız sayılmayacak. Panama'da üşümek ne kadar zordur. Panama'da taşlar terler, insanlar çorbanı çabuk iç ısınacak derler.
Düşüncesiz Don Juan de Mogroveo de la Cerda biraz uzakta konuştuklarından ne Asmodeo'yu ne de Amonio'yu görebiliyor. Ama böyle adların azizlerin yaşamında geçmediğini biliyor. Havadaki tartışılmaz kükürt kokusu da bu güzel sohbetin eğilimini göstermeye yeterli. Don Juan Amonio ile Asmodeo'yu uzak tutmak için pazar sokağı köşesindeki gölgesi sokağa düşen uzun haça sırtını dayıyor, haç çıkarıyor. Kendisini koruyup kurtarmaları için bir bölük azizin adını anıyor. Ama dua edemiyor, çünkü dinlemek istiyor. Tek sözcüğünü bile kaçırmayacak bunun. Asmodeo bu beyefendinin bedenini dönek bir din adamının bedenine girmek için terk ettiğine, sonra Peru'ya gelirken genç kız satışında uzmanlaşan dindar bir hanımın bağırsaklarında kendine bir yuva bulduğunu anlatıyor.
Böylece Lima'ya geldim. Buranın dolambaçlarında çalışmak için önerilerin çok yararlı olacak. Bu taşra çöllerinde ne olup bittiğini anlat bana. Buradaki servetler namuslu biçimde mi kazanılmış?
Öyle olsaydı cehennem daha az kalabalık olurdu.
İş adamlarını günaha teşvik etmenin en iyi yolu ne?
Onları işin başına getir, gerisini kendilerine bırak.
Burada insanlar üstlerine sevgi ya da saygı duyarlar mı?
Korku.
Başarılı olmak için ne yapmaları gerekir o halde?
Hak etmemeleri.
Sorular ve Amonio'nun hızlı yanıtları sürerken Don Juan Atocha Meryem'in adını anıyor. Unuttuğu tesbihini arıyor, kılıcının kabzasına yapışıyor.
En iyi kişiler olduklarını sananlara gelelim. Söyle bana, iyi giyinirler mi?
Giyinebilirler. Yıl boyunca terzilerin ne kadar çok çalıştırdıklarına bakarsan.
Çok omurdanırlar mı?
Lima'da her zaman.
Şimdi anlat bana, neden bütün Francisco'lara Pancho, bütün Louis'lere Lucho, bütün Isabella'lara Chabela diyorlar?
Birinci olarak gerçeği söylemekten kaçınmak, ikinci olarak da azizlerin adını ağızlarına almamak için.
O anda amansız bir öksürük nöbeti tutuyor Don Juan'ı.
Gidelim, çıkalım bağırtıları duyuyor ve uzun bir sessizlikten sonra koruyucu haçı bırakıp gidiyor.
Dizleri titreyerek tüccar sokağına ve provinsiya kapısına doğru ilerliyor. Geveze ikiliden bir üfürük dumanı bile kalmamış. 1624 Sevilla, bir alçağın yaşamının son bölümü. Irmak onu sorgulayan adamı yansıtıyor. Ne yapayım şimdi şu benim dolandırıcıyı, öldüreyim mi? Ayağına uymayan çizmeler taş rıhtımdan inip Guadalquivir'de dans ediyorlar. Bu adamın düşündüğü zaman ayaklarını sallamak gibi bir huyu var.
Karar vermek zorundayım. Bir berberle bir cadının oğlu, bir celladın yeğeni olarak onu yaratan bendim. Onu aşağılık insanların, dilencilerin, dar ağacına yem olan kişilerin yeraltı dünyasının prensi olarak ben tahtta oturttum. Yeşilimsi sularda parlayan gözlükleri derinliklere dikilmişti. Birbiri ardına sorularını soruyordu. Ne yapacağım? Ona tavuk çalmasını, İsa'nın yaraları adına sadaka istemesini öğrettim. Zar, iskambil, eskrim hilelerini benden öğrendi. Benim hünerlerimle rahibelerin Don Juan'ı kötü ünlü bir palyaço oldu.
Francisco de Quevedo gözlüklerinin kaymasını önlemek için burnunu kırıştırıyor.
Karar benim, vermek zorundayım. Bütün edebiyatta son bölüm olmayan bir roman yoktur.
Rıhtıma yaklaşırken yelkenlerini indiren kalyonlara doğru uzatıyor boynunu.
Kimse onun acılarını benim kadar paylaşmadı. Midesi guruldadığında, kaşifler bile kafasında göz diye bir şey bulamadığında açlığını kendi açlığım saymadım mı? Don Pablo ölecekse onu ben öldürmeliyim. Benim gibi o da alevlerden arta kalmış bir kömür parçası.
Kılıksız bir delikanlı kafasını kaşıyıp ırmağın üstüne eğilen beyefendiyi uzaktan seyrediyor. Bunağın teki diye düşünüyor oğlan. Oltasız balık tutmaya çalışan çılgın bir bunak. Cuevedo ise onu öldürmek mi diye düşünüyor. Ayna kırmanın talihsizliği getireceğini herkes bilir. Onu öldürmek, onun kötü yaşamı için suçu adil bir ceza yapsam ne olur? Engizisyoncu ve sansürcülere de küçük bir pay çıksın. Onların keyiflerini düşünmek bile midemi bulandırmaya yetiyor.
Bir öbek martı fırlıyor havaya. Amerika'dan bir gemi demir alıyor. Cuevedo sıçrıyor, yürümeye başlıyor. Oğlan onu izliyor. Çarpık bacaklı yürüyüşüne öykünüyor. Yazarın yüzü parlıyor. Güvertelerde kahramanı için uygun yazgıyı buldu. Alçak Don Pablo'su Hint adalarına gönderecek. Yaşamı Amerika'dan başka nerede sona erebilir? Romanı bir sona kavuştu. Cuevedo dalgın, erkeklerin yolculuklar, kadınlarınsa yuvaya dönüşler düşlediği bu Sevilla kentinin içine dalıyor.
20. ayrımın sonu. Sayfa 235.